Ayrım 13.
Çok beklersin Kılıç, dedi Süreyya. Anlayamadığım bir şey var. Bu aranızdaki derin husumet neden kaynaklanıyor? Hasan Rıza Atatürk'ün son günlerinde İnönü'yle muhaberatını kesmiş. Son gelişinde odaya mı sokmamış ne? İyi halt etmiş, dedi Süreyya. Ne kadar bitkindi, hatırlamıyor musun? Bence Atatürk'ün bitkinliğinden öte nedenleri vardı. Onu sevmediği için sokmamıştır. Her neyse, bundan sana ne? Sen Hasan Rıza değilsin ki. O hepimizi aynı kaba koyar, hiçbirimizi sevmez. Sanıyor ki istesek Atatürk'ün işkisine mani olabilirdik. Kılıç, bunlar mazide kaldı artık. Bak, önümüzde kocaman bir hayat uzanıyor. Senin siyasetle hiçbir ilişkin yok. İnönü seni sevse ne olacak, sevmese ne olacak? Bu vesveselerden vazgeç. Bırak biz hayatımızı yaşayalım. İçimden hiçbir şey yapmak gelmiyor güzelim, dedi Kılıç Ali. Ne yemek yemek, ne içki içmek, ne başkalarıyla laklak etmek istiyorum. Beni rahat bırak Süreyya. Sen çık git gez. Beni hatıralarımla baş başa bırak lütfen. Kılıç Ali evinin deniz gören arka balkonunda Müzeyyen Senar'ın plaklarını dinleyerek ve rakısını yudumlayarak geçirmeye başladı günlerini. Bir kış uykusuna yatmış gibiydi. Süreyya kocasının kabuğunu kırabilmek için neler yapması gerektiğini düşünüyordu sürekli. Gözlem apartmanının kasvetli havasından çıkıp bahçeli bir eve geçmenin ona iyi gelebileceğini düşündü. Belki çiçeklerle meşgul olur, oyalanırdı. Bu nedenle Erenköy'de bahçe içinde şirin bir yere taşındılar. Kılıç Ali'nin ruhi durumunda hiçbir değişiklik olmadı. Yine odasına kapandı. Süreyya derin ve karanlık bir kuyunun dibinde uzun süre oturamayacak kadar genç ve hayat doluydu. Kendini Ankara'da 3 yıl boyunca çok güzel günler yaşatmış olan Kılıç Ali'yi kuyuda tek başına bırakamayacak kadar insaflı ve kadirşinastı. Tentinento, Osmanoğlu Kliniği. Bir insanın bedeninin yatağa bağlı kalması mı daha korkunçtur, yoksa ruhunun dört duvar arasına düşmesini? Ben her ikisini de yaşadım, biliyorum. İnanın bana, ikincisi daha azap veriyor. Hem insanın kendine hem de etrafındakilere. Şimdi ben burada kalıp gibi yatarken en azından vicdan azabı içinde değilim. Etrafımdakiler de odamda dolanıp durduktan, tüm ihtiyaçlarımın yerine getirildiğini gördükten sonra çekip gidiyorlar kendi dünyalarına, kendi hayatlarını yaşamaya. Benden kurtuluyorlar. Ben verenken de kaç kez yataklara mahkum kalmıştım böyle. Günlerce karlı bir dağa bakan hastane odasında tıpkı şimdi yaptığım gibi gözlerimi pencereye dikip bej renkli perde bir sinema ekranıymışçasına orada yaşamımı seyretmiştim. Yine ziyaretine gelen gelmiş, ziyaret saatleri dolduğunda beni düşüncelerimle baş başa bırakıp çekip gitmişlerdi. Hayatımı sorgularken üstesinden gelmiştim yalnızlığımın, çaresizliğimin, hastalığımın. Ama ruhun tutsaklığını kocamla birlikte yaşarken anladım ki ikincisi daha zor. Ölüm gibi bir şey hayata küsmek. Hatta ölümde bir başka hayata geçiş umudu bile taşıyabiliyordu insan, yaşarken yaşamdan vazgeçmek üstesinden gelinir gibi değil. Kılıç Ali heybetli gövdesini çaresiz bir bebeğin bedenine hapsetmişti sanki 10 Kasım itibariyle. O bebeği ben kucaklamıştım, sarıp sarmalamıştım. Ama nasıl emdireceğimi, onu nasıl hayatta tutacağımı bilmiyordum. Yüreğim hiçbir zaman aşkla sevmediğim kocam için çığlık çığlığıydı. Ona yardım etmek, onu içine düştüğü o derin kuyudan çekip çıkarmak istiyor, beceremiyordum. Her ikimiz birden debeleniyor ve kuyunun daha derinlerine iniyordu kızla. Evet, kesinlikle ruhun tutsak düşmesi çok daha korkunç bedenin çaresizliğinden. Kılıç Ali tüm aparatları bir hamlede süpürüp atılmış bir mareşal gibiydi. Boynu bükük, başı eğikti. Hayatta en değer verdiği insanı kaybetmiş olmanın üzüntüsüne teselli bulamıyordu. Ayrıca bir süre önce gözünü kırpmadan verdiği kararların altında dinmeye başlamıştı. Çünkü artık sorguluyordu ve görüyordu ki hiçbir rejim insan hayatından daha değerli değildir. İnsan hayatının değerini Atatürk ölürken öğrenmişti sanırım. O ölüm döşeğinin başında beklerken bir ölüm meleği karşısına geçip, "Ey Kılıç Ali, yatakta yatan dostunu istediğimi verirsen bağışlamaya hazırım," deseydi ve Mustafa Kemal'in diyeti olarak cumhuriyeti isteseydi, kocam paşayı yaşatmak için bekçiliğin üstlendiği rejimi gözünü kırpmadan feda ederdi eminim. Ama Mustafa Kemal ölmüştü ve ölürken Kılıç Ali'nin yaşam sevincini birlikte götürmüştü. Geride bana bir enkaz bırakarak, kocam eminim şaşırmıştır 3 yıllık karısının ilk kez yatakta ona sımsıkı sarılarak uyumaya başlamasını. Ama bir yıl boyunca ben Kılıç Ali'yi ana şefkatiyle, istimamla bir çocuğu sever gibi sevdim ve kollarımda yuttum. Onun ruhunu öldürmesine izin vermeyecektim. Her ne yaptıysa doğru veya yanlış, vatanı için ve vatan aşkıyla yapmıştı. Onu 10 Kasım'dan sonra iktidara çıkaranlar değil, tarih yargılardı gerektiği gün. Başını dik tut Kılıç Ali, diyordum. Yaralarını gizle gözlerden. Varsın bizi görmezliğe gelip selamlamasınlar. Varsın kapıları açmasın. Etrafımızda pervane olmasınlar. Davet etmesinler, aramasınlar. Yeni dostlar buluruz kendimize. Kocamı bunalımdan çıkarmak işim olmuştu benim. Bir yürüyüş yapmaya ne dersin başkaya doğru? Taşlık kahvesinde bir çay içer dönerdik. Yorgunum, sen çık istiyorsan. İtalya'dan bir tiyatro grubu gelmiş dediler. Sen git, ben erken yatacağım. Boğazda bir balık yemeye gidelim mi? Hiç aç değilim, canım balık çekmiyor. Kılıç, yeni bir kitap çıktı. Okumak istemiyorum Freya. Dikkatimi toplayamıyorum nedense. Sakın kitap getirme bana. Ben senin yerinde olsam ne yaparım biliyor musun? Hatıratımı yazarım. Kaç kişi bu kadar yakın olmuştur Atatürk'e? Bir avuç insansınız. Neler var kim bilir anlatacağınız. Öyle bir kitap çok ilgi çekerdi. Bence ilk davranan sen olmalısın. Ben de sana yardımcı olurum. Boş gözlerle ta uzakta görünen bir avuç denize bakıyor. Bana bir müzeyyen koysana. Bir yüksükte rakıver güzelim. Müzeyyen senarın plaklarından bir tane seçip koyuyordum gramofona. Biraz meze hazırlıyordum rakının yanına. Bir gün daha geçiyordu. Ufku seyrederek geçen kaçıncı gündü bu? Sen bana baksana, yatınıp duruyorsun kocan için. Bir bunalıma da sen girersen sana kim bakacak dediydi Ali'ye. Bana da sen bakarsın. Ay ben hiç gelemem öyle sıkıntılı işlere. Bunalıma falan gireyim deme bana güvenip bakamam. Ben ancak bir tek kişinin derdiyle uğraşabilirim. Bana yetiyor da artıyor. Kim o? Berger mi? Evet canım Berger. Dünyada fedakarlık edebileceğim tek o var benim için. Freya biliyor musun onsuz yaşayamam. Yaşarsın Alyosha. Herkes acının üstesinden gelmeyi öğreniyor. Anneannem kocasının kaybına, Nisa çocuğunun ölümüne dayandı. Aşk ayrı bir şey. Ne kadar kendine dönüksün Ali'ye. Sanki bu dünyada senden ve senin aşkından daha önemli bir şey yok. Hepimiz öyle değil miyiz? Nisa benden değişik mi? Suat, Cevat, annem. Aa bak annemi ve Ayşe teyzemi karıştırma onlar başka. Onlar çok şeye göğüs gerdiler. Ama ikisi de aşkı bilmiyorlar. Başkalarının onlar için seçtiği adamlarla evlendiler ve o adamları sevmek zorunda bırakıldılar. Aşkı tanımıyorlar zavallılar. Ali için en önemli duygu aşktı. Aşk da Berger'di. Bu derin bakışlı, beyaz yüzlü adamın dışında kimse sevilmeye layık değildi onun gözünde. Aile fertlerimi düşünüp sorguluyorum da teker teker, hepsi birbirinden eksantrik ve kendine dönüktüler. Ben niye borçluydum onlara kıyasla sıradanlığımı, yere basan ayaklarımı, babama mı? Herhalde bir cami imamının oğlu olarak doğan ve 7 yaşında hatim indiren babam, Şakir Paşa ailesinin rüzgarına ne kadar kapılmış olursa olsun, hayatının sonuna kadar halkın arasından gelmiş, mütevazi ve dengeli bir insan olarak kaldı. Sanattan, edebiyattan nasibini almamış olabilirdi. Ama nazik ve dürüsttü. Onu çevreleyen şatavata ve siviliğe karşı hep sade ve uyumluydu. Babamın genleri ana tarafından gelen aşırılığı ve ayrıcalığı dengelemiş bende. Vefa duygumu ise hem annemden hem babamdan almış olmalıyım. Annem ihanete uğramasına rağmen nasıl bırakmadıysa kocasını hasta yatağında, ben de artık gözden düşmüş, yüreği kırılmış kocama kanat gelmeye kararlıydım. Ama onu hayata geri döndürmenin bu kadar zor olduğunu tahmin etmemiştim doğrusu. İşim zordu. Yaşama dönüş. Kılıç Ali'nin yaşama dönüşü, karısının ona oyun grupları kurup haftada 3-5 gece bezit, poker, briç gibi kart oyunları düzenlemesinin sonucu gerçekleşti. Önceleri evde toplanıp oyun oynayan konukların yanına bile çıkmayan Kılıç Ali, yavaş yavaş misafirlerin geleceği günler tıraş olmaya, giyinmeye ve salona geçip oyun oynayanları omuz başlarından seyretmeye başladı. Freya arkadaşlarına kocasına baskı yapmamalarını özellikle tembih etmişti. Kimse ağzını açıp hadi sen de bize katıl demiyordu. Kılıç Ali bir süre ayakta oyun seyrettikten sonra önce oynayanlara fikirler vermeye sonra da onlara katılmaya başladı. Freya kocasına haber vermeden onu hem moda hem de Serk Dörüyan kulüplerine azığa yazdırmıştı. Uzun süre bu yerlere insanlar ona itibar etmez korkusuyla gitmeyen Kılıç Ali bir süre sonra kulüplere de gitmeye başladı ve korkularının yersiz olduğunu gördü. Ankara'da siyasi nedenlerle aşırı yaltaklanmalara veya tam tersi aşırı horlanmalara uğramak mümkün olabilirdi. Ama İstanbullular siyasi ikbal veya düşüşlere özel menfaatleri olmadıkça meraklı değildiler. Süreyya ve kocası artık haftanın hemen hemen her gününü oyun partilerinde geçiriyorlardı. Oyundan sonra İstanbul'un Boğaziçi meyhanelerinde geç saatlere sarkan akşam yemekleri yeniyordu. Poker akşamlarında ise oyun sabaha kadar sürebiliyordu. Kılıç Ali depresyondan ve matemden nihayet çıkmış gibiydi. Ama bu kez de Freya bunalmaya başlamıştı. Hayatının geri kalan kısmının bir oyun masasının başında geçebileceğini düşünüp içine fenalıklar basıyordu. Yaşam akşamların sabahlara sarktığı oyun masaları, geç kalkmalar ve yeniden birice, pokere, beziye hazırlanmış kısır döngüsü içinde geçiyordu. Hafta sonları danslara ve yemeklere gidiyordu ama Freya sıkılıyordu. Genç kızlarında özendiği atılımlar onun çok uzağında kalmıştı. Şimdi o çok güzel giyinen, çok güzel sofralar hazırlayan bir hanımefendi, eşi bulunmaz bir ev sahibi olmuştu. Bu rolünden şikayetçi değildi ama sadece bununla yetinemiyordu. Kılıç Ali'yi sosyal yaşama geri döndürdüğünden beri sonunu göremediği bir boşluğa kendi düşmüştü. Hayatın hiçbir anlamı kalmadığını düşünüyordu. Sonunda bu boşluğu dolduracak bir uğraş buldu. Beğendiği Fransızca kitapları Türkçe'ye çevirmeye başladı. Derken bir yakın dostu ona bir teklif getirdi. Müzikle çocuk yaşından beri haşır neşirdi. Çok iyi keman çalıyor, hiçbir konseri kaçırmıyordu. Neden Vatan Gazetesi'nde müzik eleştirmenliği yapmasın? Süreyya önce biraz çekingen davrandı. Ama yazdığı bir iki yaz o kadar olumlu tepkiler aldı ki kendini 4 yıl boyunca Vatan Gazetesi'nin müzik eleştirmeni olarak buldu. O yıllarda Fahri İsa teyzesi de Maçka'da Ralli Apartmanı'nda kocaman bir daire kiralamış, ayrıca Beşiktaş'a inen sokakların birinde bir resim atölyesi edinmişti. Fahri İsa bir süredir içine düştüğü ruhi bunalımlardan ve hayali hastalıklarından resim yaparak kurtulmuştu. Bu yıllar D grubu ressamlarının çıkış yaptığı yıllardı. Fahri İsa da D grubu ressamlarıyla sergilere katılıyor ve çok beğeniliyordu. Resim yapmak ona çok iyi geldiği için bunalan yeğenini de resme yönlendirmek istedi. Ailede hemen hemen herkesin resim istidadı vardı. Cevat ve Şakir Paşalar hem iyi birer ressam hem de fotoğrafları Fransa'da ödüller kazanmış amatör fotoğrafçılardı. Süreyya'yı nedense ailede herkesin hobisi olan resimden bir kaçış aramak ters geldi. Teyzesinin resimle oyalanma teklifine karşı çıktı. Teyzesinin evi bu sıralarda ressamlarla, yazarlarla, entelektüellerle dolup taşmaya başladı. Süreyya da bu toplantılardan eksik olmuyordu. Akşamları izlemek zorunda kaldığı konserler, öğleden sonraları katılmak istediği sanatçı toplantıları, sabahları yazı yazmasını gerektiren çalışma saatleri. Kılıç Ali ve Süreyya kendilerine yeni dünyalar inşa etmekle birlikte beraberliklerini de sürdürüyorlardı. Süreyya sık sık beraber oldukları çevrenin içinde annesinin yakın dostlarından birinin kocasının kendini hayran gözlerle izlemekte olduğunu ne zamandır farkındaydı. Aralarındaki yaş farkından ve adamın evli olmasından dolayı uzun süre kendini yanıldığına inandırmıştı. Ama bu zarif erkekten gelen ilgi biticiye benzemiyordu. Şevki Bey Süreyya'yı Fransa'dan en son basılan kitapları ve plakları taşıyor, teyzesine göstermesi için sergi kataloglarını getiriyor ve onu ilgilendiren her konuda uzun ve renkli sohbetler yapıyordu. Süreyya kendine gösterilen bu alakadan memnundu. Tuhaf bir şekilde gururunu okşuyordu. Kendinden yaşça bu kadar büyük ve son derece akıllı, aydın, hoş bir adam tarafından beğenilmek. Şevki Bey insan olan hislerinin farkında mısın diye sormuştu Alyosha. Hislerinin hayır, ilgisinin evet. İlahi Süreyya, ilgiyi sevgiden ayırabilir misin? Elbette, his, yani sevgi bambaşka bir şeydir. Şevki Bey benimle sadece ilgileniyor. Neden bunca kadın arasında senin ilgileniyor? Ne bileyim ben, belki genç olduğum için. Rezlan da genç, Nanaka da genç, ben bile genç sayılırım. Senin sahibin var, senin yok mu? Süreyya duraladı. Gerçekten de pek aptalca bir laf etmişti. Üstelik evli olan Ali'ye değil kendisiydi. Sen aşıksın. Birine delice aşık olduğu her halinden belli olan kadınlarla erkekler zaman kaybetmek istemez. Üstelik Şevki Bey de evli. Ama onun evliliği sadece formalite evliliğine dönüşmüş. Kimin dönüşmemiş ki dedi Süreyya. Sesinde belli belirsiz bir hüzün vardı. Kendi evliliğini mi yoksa annesiyle babasını mı? Hatta anneannesiyle büyük babasını mı düşünüyordu belli değildi. Şevki Bey'den hoşlanıyor musun Süreyya? Evet hoşlanıyorum. Onu zeki, esprili ve müthiş kültürlü buluyorum. Çok ince tarafları var. Ama aramız hiçbir şey olamaz. İkimiz de evliyiz de onun eşi benim çok saydığım biri. Ve senden 30 yaş büyük. Yaşın önemi yok. Ya demek yok. Benim öğrenmek istediğim de buydu Süreyya. Eğer Şevki Bey'in yaşı seni rahatsız etmiyorsa diğer engelleri sayma bile. Sen bu kafana sıkıştın güzelim. Biliyor musun Alyosha? Dergel sana bir iki ruhi analiz öğretti diye kendini psikolog zannetmeye başladın. Süreyya ben senin vücut diline bakıyorum. Bunu da mı Dergel'den öğrendin? Evet dikkat ettim. Hep onun oturduğu kanepeye ilişiyorsun. O salona girince gözlerin parlıyor. O odada yoksa gözlerin hep kapıda. Çünkü diye Ali'nin lafını kesti Süreyya. Sadece onunla diyalog kurabiliyorum. Okuduğum kitapları o da okuyor. Sevdiğim müziği o da seviyor. Ve sana çok güzel diller yolluyor. Süreyya kızararak vazoda duran uzun saplı güllere baktı. Geçen akşamki yemeğe teşekkür etmek için yollamış. Aşk olsun ona dedi Ali'ye. Bana da kaç kere içkiye ve yemeğe geldi ama daha gülünü görmedik. Hayat İstanbul'un çok hızlı temposunda akmaya devam ediyordu. Sergiler, konserler, tiyatrolar, yemek davetleri, dansikler ve elbette oyun geceleri. Şevki Bey ile hemen hemen her gece kalabalık bir dost çevresinin içinde birlikteydiler. Süreyya Ali'ye itiraf etmek zorunda kalmıştı. Evet, Şevki Bey sanırım bana aşık. Bu olgu onu hem memnun ediyor hem de vicdan azabı çekmesine neden oluyordu. Her ne kadar Şevki Bey'in evliliğinin içerik olarak ve duygusal anlamda bitmiş olduğunu bilse de tanıdığı, saydığı biriydi karısı. Sakın beni bu yüzden itme Süreyya demişti Şevki Bey. Bu evlilik o anlamda yıllar önce bitti. Biz artık çok yakın iki dostuz. Lütfen senin yakınında olmama izin ver. Sen benim yaşlı ruhuma iksir gibisin. Senin varlığın bana yaşama sevinci veriyor. Süreyya'nın itiraz edecek hali yoktu. O da bu beraberlikten gıda alıyor gibiydi. Şevki Bey'in ilişkisi platonik düzeyde kaldıkça kimseye zarar vermeyeceğine inanıyordu. O fikir alışverişinde susamış genç bir kadındı. Şevki de ise onun etrafında uçuşan bir pervane o kadar. Fahrünnisa 1945 sonbaharında oturduğu Ralli apartmanında sadece kendi resimlerini sergileyeceği kişisel bir sergi açmaya karar verdi. Freya büyük bir heyecan içinde teyzesinin yardımına koştu. Sergileyecekleri resimleri grup grup ayırdılar, atölyeden Ralli apartmanına taşıdılar, çerçevelerini yaptırdılar. Bu sergi Fahrünnisa'nın ilk kişisel sergisi olacağı için çok özen gösteriyorlardı. Freya bu hazırlığın bizzat içinde olabilmek için günlerce evine gidemedi. Ralli apartmanında kaldı. Fahrünnisa çok güzel resimler yapmıştı. Resimlerin çoğu empresyonist ve klasik çizgiler taşıyordu. İstanbul camilerinin içleri, limanlar, kayıklar ve kayıkçılar hepsi son derece renkli ve canlı resimlerdi. Ralli apartmanında kaldığı o günlerin birinde Fahrünnisa ile sabah kahvaltısından sonra karşılıklı sigaralarını tüttürürlerken "Sana bir şey söylemek istiyorum Freya," dedi teyzesi. "Çok ciddi bir şeye benziyor." "Evet, ciddi bir şey. Hoşuna gitmeyebilir ama yine de söyleyeceğim. Meraklandırma beni. Bir mesele mi var?" "Var. Mesele sensin Freya." "Ne demek istiyorsun Nisa?" "Hayatını bir boşluk içinde sürdürdüğünü görüyorum. Güzel davetler vermenin, sabahlara kadar oyunlar oynamanın ve şık elbiselerle gezmenin dışında hayatında hiçbir şey yok. Buna daha ne kadar zaman tahammül edeceksin? Bir şeyler yapmanın zamanı gelmedi mi?" "Fahrünnisa, neler diyorsun sen? Oyunu kocam oynuyor. Ben gazetede yazılar yazmıyor muyum? Vatanın sanat sayfasını desenleyen ben değil miyim? Amatör işler bunlar. Sanatı ciddiye almalısın. Bıktım bizim ailenin sanat olan düşkünlüğünden. Sanatkar olmak şart mı? Bir insan illa da resim yapmalı, piyano veya keman çalmalı, roman hikaye mi yazmalıdır? Yoksa adamdan sayılamaz mı yani?" "Freya, hayatına bir çeki düzen ver. Senin iyiliğin için söylüyorum bunları." Freya kalkıp odasına gitmişti. Peşinden odaya dalan Şirin, "Niçin ağlıyorsunuz Freya abla?" diye sormuştu. "Ağlamıyorum Şirin Aki, gözüme sigara dumanı kaçtı." "Hiç de değil, bu gözyaşı değil mi?" demişti çocuk Freya'nın yanağına süzülen damlaya parmağını değdirerek. Serginin açılışına birkaç gün kala Freya kendinde bir bitkinlik hissetti. Sergi yüzünden o kadar çok yorulmuşlardı ki üstünde durmadı. Sergi günü ateşi yükselmişti. Bunca emek verdiği sergiyi kaçırmaya niyeti yoktu. Son bir gayretle toparlandı, berbere gitti, makyajını yaptı ve gelen konukları Fahrünnisa ile birlikte karşılamaya başladı. Kılıç Ali Tağ Erenköy'den geldiğinde sergi epey kalabalıklaşmıştı. Freya bir haftadır Ralli apartmanında kalmakta olduğu için ancak telefonla görüşmüşlerdi. Kalabalığın arasında karısını aradı. Freya pencerenin kenarında biriyle konuşuyordu, o tarafa yürüdü. "Freya, ne bu halin? Gözlerin çakmak çakmak, ateşin mi var senin?" dedi. "Evet, grip oluyorum herhalde." Kendine sarılmaya çalışan kocası usulca itti. "Öpüşmeyelim Kılıç, sana da geçmesin gribim." "Ne zaman hastalandın böyle?" "Bir iki gündür halsizdim, bu sabah ateşin de çıktı." "Hasta hasta dolanma bari, git içeri yat. Ben giderken sana haber veririm, eve bir taksi atla gideriz. Vapur üşütürsün yoksa." "Merak etme, göründüğüm kadar kötü değilim. Yorgunluk alt tarafı, sen bana bir kadeh rakı getirsene." "Ellerin ateş gibi Freya." "Biz bir an evvel evimize gidelim," dedi Kılıç Ali. "Haftalardır bugün hazırlanıyorduk. En son misafir bu odadan çıkmadan önce ben gidemem. Çok emeğim geçti sergiye. Üstelik satışla da ben ilgileniyorum," dedi Freya. Sergi muhteşem oldu. Resimlerin çoğu satıldı. Basın olağanüstü ilgi gösterdi. Sergiye İstanbul'da ünlü ressamların, yazarların, gazetecilerin tümü ve sosyetenin en ünlü kişilerinin yanı sıra genç sanatçılar ve kalabalık bir akademik grup da katılmıştı. O gün konukların arasında henüz yazar olarak ismini duyurmamış ama sanata meraklı olduğu için sergiyi görmeye gelmiş biri daha vardı. Teşvikiye çevresinin hava gazı sayaç memuru Yaşar Kemal. Serginin bitiminde Süreyya teyzesinin yatak odasındaki koltuğa yığıldı kaldı. Onu apar topar Teşvikiye Sağlık Yurdu kliniğine götürdüler. Ertesi gün Süreyya'ya verem teşhisi kondu. Verem, soygun ve ölüm. Tevfik Sami Paşa bakımı altındaki Freya'ya kış boyu sıkı bir kür uyguladı. Yazı temiz havalı ağaçlık bir yerde geçirmesini tavsiye ettiği için yaz gelince büyük adanın tepelerinde çamlar içinde bir küçük ev tuttular. Freya gün boyu sürekli yemyeşil ağaçlara bakan odasında yatıyor ancak 1-2 saat için dışarı çıkabiliyordu. Annesinin yapıp yolladığı besleyici yemeklerin dışında her gün bol süt içiyor, taze yumurta, bol sebze, meyve ve et yiyordu. Hayattaki yegane keyfi, çamların gölgesine uzanıp klasik müzik dinlemek ve kitap okumak olmuştu. Saatler süren istirahatlerinde düşünme fırsatı da bulmuştu. Hastalanmasının Fahrünnisa'nın sergisine denk gelmesi üzerine teyzesi onu, "Bak gördün mü Freya, sanat bilgilenmediğin için tam serginin açılış günü bir tepki olarak hastalandım. Bu sana Tanrı'nın bir işareti," demişti. Neredeyse yanacağı gelmişti Freya'nın. Yüreğinde sanatla kucaklaşmak için müthiş bir hasret vardı. Yukarıdan bir ses ona, "Yaşadığın hayat sana göre değil, kendine bir uğraş bul mu?" diyordu acaba. Şevki Bey ile olan romantik ilişkisi için Tanrı'nın onu cezalandırmış olabileceği düşüncesi ise tüylerini ürpertmişti. Gerçi bu işte onun bir günahı yoktu ama artık gençliğini ve güzelliğini çoktan geride bırakmış, yaşlanmış bir kadına çok acı vermişti herhalde kocasının gönlünün çok daha genç birine kayması. Sabahattin ile evli kalsaydı ve bir gün kendini Emine Hanım'ın yerinde bulsaydı ne çok üzülebileceğini düşündü. Hatta o gün ziyaretine gelen Alyosha'yı, biliyor musun canım, kadınların kocalarıyla aralarında mutlaka çok yaş farkı olmalı. Büyük annelerimiz yaşlı erkeklere vararak ne kadar doğru yapmışlar. Yıprandıklarında kocalarının başkalarına bakacak hali kalmıyor demişti. Çünkü yıprandıklarında kocaları çoktan ölmüş oluyor diye yanıtlamıştı Ali'ye. Senin de kocanla böyle bir sorunun olmayacak. Yani Kılıç Alihisar'dan genç kadınlardan hiç kıskanmayacaksın. Alyosha, ben geleni unuttun mu? Hangimizin daha uzun yaşayacağı belli değil. Ah Süreyya, annen seni öyle bir besledi ki bu gidişle sen gelenden değil mide fesadından öleceksin ya da patlayarak. Süreyya gülmeye başlamıştı. Kendini bildi bileli ailede en çok bu deli dolu teyzesini seviyordu. En mutsuz günlerinde bile güldürmesini bilirdi onu. Dağdan dala konarak konuşması, aydınlık yüzü, şaşkın bakışlarıyla yaşı ne olursa olsun hep neşeli bir çocuk gibiydi. Kaprisli, aklı beş karış havadı ama can bir çocuktu. Aliye'nin gözleri yine başucundaki güllere takılmıştı. Süreyya bu çiçekler bahçe çiçeği değil, Şevki'ye mi yolladı bunları diye sormuştu. Evet, her gün gül mü yolluyor sana? Alyosha bozdun benim güllerimle, belgele söyleyeceğim sana ara sıra gül getirsin. Bana cevap ver, her gün mü yolluyor? Her pazartesi ve perşembe. Kocan bir şey demiyor mu? Bu adamın bir göz sarası var herhalde diyor. Kıskanmıyor mu? Alyosha niye kıskansın? Yaralı ciğerimle flört edecek halim mi var? Beni memnun eden davranışları o benden çok seviniyor. Yaşlı ve göbekli olabilir ama iyi huylu bir kocam var. Kıymetini bil demişti Ali'ye. Süreyya kocasının kıymetini bilmiyor değildi. Ayrı dünyaların insanları olmalarına karşın bir denge kurabilmişlerdi. Hep çok kişi Süreyya ile Kılıç Ali'nin Atatürk'ün ölümünden sonra boşanmalarını beklemişti. Atanın yakın çevresinin imtiyazlı ve görkemli yaşantısı sona erdiğine göre onların evliliği de sona ermeliydi. Oysa onlar pek çok insanı şaşırtarak ölçülü bir sevgi ve saygı içinde birlikte yaşamayı sürdürüyorlardı. Kılıç Ali genç karısının hastalığına pek çok üzülmüş ve onu tedavi ettirebilmek için hiçbir şeyden kaçınmamıştı. Süreyya da nikah döneminde kocasının eve kapanıp sıkılmaması, tekrar bir bunalıma girmemesi için yine dostlarını elinde toplamaya devam ediyordu. 1946 yılında yeni bir parti kurulmuştu. Demokrat Parti'nin kurucularının arasında Kılıç Ali'nin pek çok dostu vardı. Partiye girmesi aktif bir görev alması için teklifler gelmişti. Ama Kılıç Ali tüm teklifleri reddedecek, demokratların sadece sadık bir dostu olarak kalacaktı.